Ayrım 37 sayfa 299. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı, Soner Yalçın. İsim polemiği. Nerelere düşünmüyor ki, bir örnek vermek şart. Tarihsel adların arkeolojisi var, kazdıkça altından neler çıkar neler. Her yeni kültür tarihsel coğrafya adlarını kendi dil fonetiğine uydurur. Kavimler kapısı Anadolu isim zenginidir. Büyük tarihçi Eric Hobsbawm şöyle yazdı. Eskiden tarih mesleğinin, örneğin nükleer fiziğin aksine en azından zarar vermeyeceğini düşünürdüm. Şimdi zarar verebileceğini biliyorum. İran'ın kimyasal gübreyi patlayıcıya dönüştürmeyi öğrendiği atölyeler gibi tarih de bomba fabrikasına dönüştürülebilir. Tarih etnik ideolojiler için bomba yapımında kullanılan gübre olabilir. Tarih siyasal ideolojik istismara açıktır. Tarih olguya kanıta bakmadan uydurmaya alet edilir. Feodalizmle mücadeleden taviz vermemek şart, şimdilerde moda oldu Dersim demek. Osmanlı kayıtlarında adı Disim idi, halk Desim diyordu. Bölgenin adıydı. Tunceli ile ilgisi şehrin bölge içinde olmasından kaynaklanıyor. 25 Aralık 1935'te çıkarılan yasayla Mamiki köyünde yeni il merkezi kuruldu ve adına Tunceli dendi. Gelelim bölge tarihine. İlk yerleşimin M.Ö. 6000'lere kadar uzandığı biliniyor. Subarlar, Hurriler, Asurlar, Hititler, Akatlar, Frigyalılar, Urartular, Medler, Persler, Makedonyalılar, Kapadokyalılar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Bizanslar, Selçuklar, Moğollar, Akkoyunlular, Osmanlılar gibi kimler geldi, kimler geçti? Bölgeye kimi İşuva adını verdi, kimi Supani, yaşayanlara kimi Muştular dedi, kimi Müşkiler. Dersim'in adı uzun yıllar Daranalis olarak kaldı. Bu ismi M.Ö. 519'da Doğu Anadolu'yu fetheden Pers kralı Dara'nın adından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Konu açılmışken asıl yurtları Anadolu değil İran'dı, Alevi yurdu Horasanlıydılar. Hazar Denizi'nin güneybatısında, Tahran'ın kuzeyinde, Deylem veya Daylam bölgesinde Pers öncesi halklardan bir topluluk yaşardı. Deylemliler veya Daylamlılar. Günümüz İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde Deylaman bölgesi var. Lahican, Siyah, Kal, Koh, Mazendaran, Rast, Gival, Pirpulur, Fumen, Gerekert, Gilan, Teberistan, Çalus, Kalar, Enzeli, Varemin, Bar, Tufem, Rutsa, Muvaz, Kohaman, Hasan, Rud, Emurluh gibi yerlerde yaşayanlar Dersimlilerin akrabalarıdır. İran'daki Büveyh oğulları devletini 932-1056 Deylemlilerin kurduğu biliniyor. Bu halk 13. yüzyılda Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya geldi. Anadolu'da yaşadıkları bu bölgeye adlarını verdiler. Farsça der, kapı, sim, gümüş sözcüklerinden oluşan bir isim tamlaması yaptılar, Dersim. Türkçe'ye gümüş kapı olarak çevirebiliriz. Kimine göre darsım, zazaca bir sözcük, dar ağaç ve sim gümüş idi ve darsım aslında gümüş ağaç demekti. Dilinin kökeni neydi? Perslerin Bisitun kitabelerinde Deylemlilerin konuştukları dile Zuzu deniyor. Zuzu bugünkü anlamıyla zaza. Kimi dil bilimcilerine göre bu dilin adı Deylem'den türeyen Dımılıca idi. Bu dil ailesinin Kuzeybatı İrani diller grubunda yer aldığı belirtilmektedir. Dil bilimcileri ve Zazalar Zazaca veya Dımılıca'yı bağımsız bir dil olarak kabul eder. Keza İranoloji dili bilimine göre de Zazaca başlı başına bir dil. Kürdolojinin babası sayılan Vladimir Minorski ve David Neil McKenzie, Profesör Goichi Kojima, Susani, Oscar Mann ile Carl Hadank gibi bilim adamları Zazaca'nın bir Kürt lehçesi olmadığını kanıtladı. Zazaca eski dillerden Partça'nın devamıydı. Türkiye'de kimileri ise Zazaca'yı Kürtçenin dört lehçesi arasında sayıyor. Sonuçta herkes güçlü olduğunu hissettiği alanda kendine bir tarih uyduruyor, isim dayatıyor. Yerseniz. Dipnot. Babası Salih Halıcı gibi Saidi Kürdi, Nursi'nin müridi olan Mehdi Halıcı veya Cemşit Bender ismi de Kürt tarihi ve uygarlığı kitabını yazdı. Mehdi Bey'e göre atı binek aracı olarak ilk kullanan, uygarlığın başlangıcı sayılan tekerleği icat eden, yazıyı keşfeden, Nuh tufanı efsanesini yaratan, tarihte ilk yazılı anlaşmayı imzalayan, ilk şiiri yazan, rasathaneyi ilk kuran, Gılgamış destanını yazan, cirit oyununu icat eden, sazı ilk çalan Kürtler idi. Salon Sosyalistleri. Kendine solcu diyenler neoliberalizmin ürünü etnisite dayatmasından etkileniyor. Marksist diyebilir miyiz bunlara? Hayır. 1962 yılında kurulan Sosyalist Kültür Derneği çatısı altında koordinasyon işleri görevini üstlenen Profesör Cahit Tanyol, derneğin yaklaşımlarına getirilen salon sosyalistleri şeklindeki eleştirileri şöyle yanıtlamıştı. Ben Marksizme bir mason locasına girer gibi girmedim. Benim için önemli olan devletin çağdaş uygarlık düzeyinde gereken yeri alması ve devletin Orta Doğu ulusları üzerindeki tarihi misyonunu idrak etmesidir. Bunun için Marksizm benim ülkeme uygulanan bir kalıp değil, yolumu aydınlatan bir ışık, halkımın kurtuluşu için bir rehber, ekonomik kalkınmamız için bir metot olarak önemlidir. Onun aydınlığında sosyal, ekonomik ve politik tarihimizin diyalektik oluş zincirini görmek, onun aydınlığında genç kuşakları yeni bir atılıma, yeni bir idealizme kavuşturmak, işte beni Marksizme iten düşünce. Bu nedenle ben Marksizmi salt Marksizm olduğu için başıma külah geçirip mason locasına dalar gibi dalmadım. Biz toplum kanunlarını hiçe sayarak başka toplumlarda, başka şartlar içinde meydana gelen fikirleri ve sonuçları bilmek lüzumunu duymadığımız kendi toplumumuza tatbik etmek istiyoruz. İster sosyal teori olsun, ister ideoloji olsun bunları aynen almak çözüm değildir. Teorileri ve ideolojileri alırken mutlaka kendi toplum gerçeklerimizle bağdaştırmamız gerekir. Öğretilerin, hazır kalıpların savunuculuğunu yapmak bir nevi zihni tembelliktir. Başkalarının düşüncesi içinde oturmak düşünmek değildir. Düşünmek başkalarının düşüncesini gerçekle kontrol etmek demektir. Tanzimatla beraber Batı'nın bize sunduğu reçeteler Osmanlı'nın yıkılışını durdurmak şöyle dursun, aksine hızlandırmıştır. Bu reçeteler yanlış bir tarih bilinciyle ayakları havada, köksüz bir aydın tipinin ortaya çıkmasına ve politikada egemen olmasına neden olmuştur. Ya bugün? Benzerini yaşamıyor muyuz? Sol ile devrimci İslam'ın önündeki engelleri ısrarla tartışma zorunluluğumuz var. Altıncı bölüm. NATO'cu Türk subaylar ile İslamcılar kol kola. Selim Sabit Efendi, 1829-1910, ilk çağdaş Türk eğitimci. Okuma yazma alanında kullanılan metotlarda ilk defa büyük değişiklikler yaptı. Bunları ilk kitabı olan Elif Bayi Osmani adlı eserinde topladı. Ancak sıra masa, hesap tahtası gibi araç gereçleri sınıfına koydurması tepki uyandırdı. Kur'an ve İslam'a saygısızlık yaptığı ileri sürüldü. Devrin Şeyhülislam'ı cezalandırılması için fetva çıkardı. Rüşdiye öğrencilerini coğrafi haritayla tanıştırınca okul basıldı, kafir iş haritalar yırtıldı. Selim Sabit Efendi öğretmenlikten alındı, yoksulluk içinde öldü, ismi unutuldu. Yazdım. Mukaddesatçıların gündeminde emperyalizm olgusu hiç olmadı. Bu sebeple ne coğrafya haritasını anladılar, ne de devrimci dinin nasıl ve kimler tarafından bozulduğunu kavradılar. Başlayabilirim. Tarih, siyaset ve din felsefesine önemli katkılar sunan Alman filozof Karl Jaspers, M.Ö. 800 ile M.S. 200 arası tarihsel dönemi eksen veya esas çağ deyimiyle açıkladı. Bu zaman süreci emsalsizdi. Adeta bilincin en canlı haliyle su yüzüne çıkmasını sağlayan derin bir nefes gibiydi. Günümüz dünyasının belli başlı dinlerinin doğduğu çağ bu. Çin'de Konfüsyüsçülük ve Taoizm, Hindistan'da Hinduizm, Budizm ve Jainizm, Orta Doğu'da Zertdüştlük, Musevilik ve Hristiyanlık, Yunan sofistleri de buraya koymak lazım. Ekonomist antropolog Profesör David Graeber gibi araştırmacılar düşünceyi kökten değiştiren bu zamanı biraz uzatıp İslamiyet'i de eklediler. Sadece felsefe değil, koca imparatorlukların yerini mini devletlerin alması veya madeni paranın bulunması gibi köklü ekonomik politik değişimler de bu dönemde gerçekleşti. Ticaretten siyasete devrimci değişimiyle İslam, Orta Çağ'ın parlayan yıldızı oldu. Eşi nadir görülen yayılma cihat dalgası ile yeni din, Afrika'nın Atlantik kıyılarına, İspanya'nın büyük bölümüne, Orta Fransa'ya, Kuzey Hindistan'a, Doğu Hint adalarına, Çin'in bazı bölgelerine ve Orta Asya'ya kadar taşındı. 10 yıllarca önce kabilelerden oluşan bir topluluk kısa sürede bunu nasıl başardı? Peki, yüzyıllarca sonra bugünkü hali pür melali nedir? Yıl 732. Fransa'da yaşanan Poitiers Muharebesi ile İslam ordusunun kesintisiz ilerleyişi durdu. Bir dünya projesi olarak İslam hızla yayılma gücünü kaybetti. Meseleyi salt askeri güç olarak görmek bu yazının konusu değil. Keza felsefeden bilime, siyasetten ekonomiye İslam düşüncesinin yayılması nasıl durdu veya durduruldu? Farabi, Harezmi, Heysem, Biruni ve diğerlerinin devamı niye gelmedi? Kültür eğitim merkezleri niye çağ dışı hale dönüştürüldü? Batı dünyasındaki Rönesans, reform, coğrafi keşifler, endüstriyel devrimin gelişimi, akılcılık nasıl ıskalandı? İslam'ın altın çağı neden kapandı? Profesör Fuat Sezgin bu durumun Haçlı seferlerinden Moğol istilasına kadar din olgusu dışındaki olaylardan kaynaklandığını yazdı. Tartışılır. Merak ettiğim Müslüman ülkeleri sömürge haline getiren dış müdahalelerin, emperyalist sömürünün İslam felsefesini ve siyasal düşüncesini ne derece etkilediği. Bu perspektiften tarihsel arka planı görmek şart. Mesela İslam'ın salt siyasal kimliğe indirgenmesi ne zaman gerçekleşti? Teoloji politikanın bütününü kapsar hale nasıl getirildi? Hurafe nasıl dinden güçlü hale gelip kitleleri etkiledi? Sömürgeci Batı ılımlı ve radikal siyasal İslam'ın doğumunda ne derece etkili oldu? Soruları uzatmak mümkün, fakat ne yazacağımı netleştirmek için öncelikle bir soruyu yanıtlamak zorundayım. Amerika düşmanı mısınız? Kimi okur soruyor, her taşın altında niçin sürekli ABD'yi arıyorsunuz? ABD düşmanı mısınız? Amerikalılardan nefret mi ediyorsunuz? Hiç kimseye ya da herhangi bir gruba ve ülkeye düşman değilim. Nefret, kin, bana uzak duygusal tepkiler. Kimseden öç alma niyetim yok. Aksine Amerika halkının samimi dostuyum. Siyasi değerlendirmeleri sevgi ya da nefret üzerine yapmam, yapmamalıyız. Ayrıca ABD tarihine kökten düşmanlık nasıl yapılır? İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele verip bağımsızlığını kazanan ABD'yi kim takdir etmez? Bağımsızlık bildirisinin yayınlandığı 4 Temmuz tüm özgür insanlığın bayramıdır. Öte yandan ABD'nin emperyalist politikalarına karşı çıkmak da insani bir görev. Anketlere göre dünya insanlarının çoğunluğu kötü gidişattan dolayı Washington'ın politikalarını sorumlu tutuyor. Vesvese mi bu? Hiç sanmıyorum. Amerikan devletinin yaptıkları unutulur mu? İlk savaşını Osmanlı'ya karşı yaptı. Tarih 1 Ağustos 1801. Trablusgarp'a saldırdı. Meksika'ya ait Teksas'ı 1846'da, Kaliforniya'yı 1848'de işgal etti. Meksika'da yıllarca ne kanlar döküldü. Bu ülkedeki tüm askeri darbelerin arkasındaki tek güçtü ABD. 1887'de Samoa ve 1899'da Hawaii adalarında yapılan katliamlar görmezden gelinebilir mi? İspanya'yı yenip Küba, Guam, Porto Rico ve Asya'daki Filipinleri işgal etmesine değinmeyelim mi? Sevip sevmeme konusu değil bunlar. Ya 20. yüzyılda yaptıkları? Küresel kibir sadece ABD devletinde değil, gıda devleri United Fruit ve Standard Fruit, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin desteğiyle başta Honduras olmak üzere Latin Amerika ülkelerindeki çok verimli tarım arazilerine hakim oldular. ülkelerde darbeler yapıp ayaklanmalar çıkardılar. Örneğin ABD Nikaragua'da halkın seçtiği hiçbir hükümeti istemedi, ülkeyi darbelerle yönetti. Costa Rica'da da yaptı, farklı değildi. Darbe yapamadı, ülkeyi işgal etti. Dominik Cumhuriyeti gibi. Birinci Dünya Savaşı'na katılarak Avrupa'ya geldi. Kendini Avrupa'nın koruyucusu ilan etti. Yeni kurulan Sovyetler Birliği'nin yıkılması için 8000 deniz piyadesi göndererek iç savaşı destekledi. Kutup ayısı seferinden ardından İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Öncesinde solculara karşı Hitler'i desteklediği sır değildi. Japonya'yı işgal etti. Almanya Berlin'e kadar geldi. İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya'yı kontrolüne aldı. Uzun yıllar buralardan çıkmadı. Soğuk savaş başlar başlamaz Kore'de savaş çıkardı. Çin'de Mao'ya karşı sağcı Chiang Kai-shek'e askeri destek verdi. Siyanın burada yaptığı sabotajlar unutulabilir mi? Benzerini Yunanistan ve Arnavutluk'ta da yaptı. Sanmayınız Suriye meselesi yeni. ABD 1948'de bu ülkede askeri darbeyi desteklemişti. Seçilmiş parlamentonun ertelediği Trans-Arap Boru Hattı darbeci Zaim tarafından hemen onaylandı. ABD bu ülkede 1956 ve 57'de iki operasyon daha yaptı. Mısır'da kamulaştırılan Süveyş kanalı içinde aynı stratejiyi hayata geçirdi. Seçilmiş Musaddık hükümeti İran petrolünü millileştirince Siyah'ın Ajax operasyonu ile yıkıldı. Başa geçirilen General Zahidi kamulaştırmadan vazgeçti, Irak'ta da benzer bir planı uyguladı. ABD ve CIA, Endonezya'da solcu Sukarno hükümetini devirmek için milyona yakın insanı öldürdü. Hükümeti istikrarsızlaştırmak için sivil ticaret gemilerini bombalayıp batırdı. 10 yıl süren Vietnam Savaşı'nda 1,5 milyon asker, 2,7 milyon sivil yaşamını kaybetti. Ya Laos, ya Kamboçya, Castro'ya karşı CIA mafya işbirliğiyle Küba'da benzerini yapmak istedi, başaramadı. Venezuela'da da başaramadı. Ama Sandinistlere karşı Nikaragua'da kısmen başarılı oldu. Zaire Kongo'da başardı. Seçilmiş lider Lumumba'yı öldürüp darbecileri iktidara taşıdı. Etiyopya, Angola, Çad'da da başardı. Sorsanız demokrasi havarisi. Oysa İspanya'da, Brezilya'da, Şili'de, Bolivya'da, Arjantin'de, Guatemala'da, Paraguay'da, Yunanistan'da askeri darbeler yaptı. İşkence yöntemleri ihraç etti. Yargısız infazlar gerçekleştirdi. Renkli devrimler adı altında sivil darbeler organize etti. Doğu Timor, Afganistan, Grenada, Panama, Irak topraklarına girdi. Ya Sudan, ya Suriye, ya Libya, örtülü hibrit savaşlar yaptı. Ülkelere uyguladığı ambargoların ve yalnızlaştırma politikalarının ardı arkası kesilmedi. Gürcistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da yaptıkları bilinmeden Ukrayna-Rusya savaşı anlaşılabilir mi? Pakistan'da olanları görüyorsunuz. İmran Han'a neler yaptı? Manipülasyon kralı ABD dış politikası uluslararası yasaları hep göz ardı etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü gibi bir dizi önemli uluslararası anlaşmayı onaylamayı reddetti. Çocuk haklarına dair sözleşmeyi bile imzalamadı. Kendini kovboy sanan Beyaz Saray yöneticileri silahla dünyayı yöneteceklerini sandılar. Eleştirdiğim ABD'nin milyarlarca insana eziyet eden bu zalim politikaları. Bu bilgiler bilinmeden ABD-İslam ilişkisi tam kavranamaz. Gelelim Türkiye'ye. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı'nın paylaşımında ABD aktif rol aldı. Dışişleri Bakanlığı 31 Mayıs 1919'da diplomatik misyonlarına genelge yolladı. Bulunduğunuz bölgede petrol bulunan, bulunma ihtimali olan her yeri, petrol kaynakları üzerindeki mülkiyet yapısını, o kaynakların denetim durumunu, rezervini, gelişme potansiyelini, bölgedeki petrol üretimine ABD'nin müdahil olabilme olanaklarını araştırıp merkeze bildiriniz. Yunan ordusu İzmir'e çıkarken limandaki destek güçleri arasında 4 savaş gemisiyle ABD donanması da vardı. Keza, Sands, McFarland ve Sturwethand adlı 3 savaş gemisiyle ABD, Rum çetelerine destek vermek amacıyla Samsun ve Trabzon'u bombaladı. Şaşırtıcı değil, Çanakkale Savaşı sırasında İngiliz gemilerine savaş malzemesi taşıyan ABD'ydi. Sularımızda 1923 yılına kadar işgal kuvvetlerinin yanında bulunan 32 ABD savaş gemisi vardı. Sahi, o yıllardaki ve halen Büyük Ermenistan ve Büyük Kürdistan projelerinin ardındaki siyasi güç kim? Ya mandacılık fikrini Osmanlı münevverleri eliyle dayatan kimdi? ABD Lozan görüşmelerine gözlemci olarak katıldı. Savaşta zarar gören Amerikan vatandaşlarına ödenmek üzere 1 milyon 300 bin dolarlık tazminat anlaşması yapıldı. Bu konferansın ardından Türkiye ile ABD arasında dostluk ve ticaret anlaşması imzalandı. Ne var ki bu anlaşmayı ABD Senatosu 10 yıl onaylamadı. Başta Ermeni lobisi olmak üzere Türk düşmanlığının gücünü aşamadılar. Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Türkiye 1952'de NATO'ya üye oldu ve ABD'nin ön Asya'daki jandarması haline geldi. ABD'nin Türk ordusunu nasıl kendine bağımlı hale getirdiğini biliyor musunuz? Sanmam. Marshall planı ile başlayan sürecin tek başına Türk havacılığına zararlarını biliyor musunuz? Sanmam. ABD Türk Hava Kuvvetleri'ni kendi ast birliği olarak gördü hep. Yeri zamanı geldiğine ben izin vermeden silahlarımı kullanamazsın dedi. Yavru vatan Kıbrıs için ABD ne yaptı? Silah ambargosu uyguladı. Haşhaş ekibine bile karıştı. Annan planı gibi yaptırımlarla Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermeye çalıştı. En son F-16 uçaklarının kaynak yazılım kodlarını vermiyor. Stratejik ortağa bak. Bu kitabın okuyucuları sanıyorum bu gerçekleri biliyor. 37. ayrımın sonu. Sayfa 308.